Ayrım 41.
Adam hemen ayağa kalktı. Sağ olun bayan. Agikos kocaman kadınımsı bir kız. İyi kız, iyi huylu. Gerçekte teşekkür ederiz bayan. Eğer bizi utandırmazsanız. Agi'nin suçu yok, büyüdü işte. Baba elle konuşur dedi Anne. Ya da o konuşmazsa ben konuşurum. Lovright, iyi geceler o halde dedi. Çok da teşekkürler. Perdenin yan tarafından geçti çıktı. Vagonun öbür ucunda alçak sesle konuştuğunu duydular. Elçilik görevinin sonucunu anlatıyordu karısına. Anne biraz dinledi sonra bana bakın dedi. Buraya yanıma gelip oturun. Baba ile John amca çömeldikleri yerden zorlukla kalkıp şilteye Anne'nin yanına oturdular. Küçükler nerede? Baba köşedeki şilteyi işaret etti. Ruth'u Winfield'ın üzerine atlayıp onu ısırdı. İkisini de yatırdım. Herhalde uyumuşlardır. Rosa Sharn tanıdığı bir kadına konuk gitti. Anne içini çekti. Tom'u buldum dedi alçak sesle. Onu buradan yolladım. Uzaklara. Baba başını yavaşça salladı. John amca çenesini göğsüne doğru eğdi. Yapılacak başka bir şey yoktu dedi baba. Sence var mı John? John amca başını kaldırdı. Ben hiçbir şey düşünemez oldum dedi. Ne olup bittiğinin bile farkında değilmişim gibi geliyor. Tom iyi çocuktu dedi Anne. Sonra babadan özür diledi. Elle ben konuşurum dedim ama kötü niyetle söylemedim. Biliyorum. Babanın sesi pek alçaktı. Ben artık işe yaramaz biri oldum. Durmadan hayatımızı düşünüyorum. Her an memleketi düşünüp duruyorum. Bir daha da göreceğim yok. Burası hem daha güzel hem daha verimli toprak dedi Anne. Biliyorum ama gözüm onu görmüyor bile. Hep aklımda söğütlerimizin bu mevsimde yapraklarını dökmüş olacağı. Bazen güney taraftaki çitin o yıkık yerini onarmak gerek diyorum. Garip. Ailenin yükünü kadın devralıyor. Şöyle yapacağız, buraya gideceğiz diye kadın söylüyor. Bana da vız geliyor. Anne, kadınlar erkeklerden daha çabuk uyum sağlar diye onu avuttu. Kadının yaşamı koynunda kucağındadır. Erkeğinki ise kafasının içindedir. Aldırma sen. Belki gelecek yıla bir yerimiz olur. Baba, şu an hiçbir şeyimiz kalmadı dedi. Önümüzde işsiz, hasatsız uzun bir süre var. O zaman ne yapacağız? Nereden yiyecek bulacağız? Bakın, söylüyorum size. Rosa Sharn'ın da günü o kadar uzak değil artık. Öyle oluyor ki düşünmekten bile nefret ediyorum. Hayatımız bitmiş, son bulmuş gibi geliyor. Hiç de bitmedi diye gülümsedi Anne. Bitmedi baba. İşte kadının bildiği bir başka şey de budur. Ben dikkat ettim buna. Erkek tek tek sıçramalarla yaşıyor. Bebek doğuyor, insan ölüyor. Bu bir sıçrama. Bir çiftlik alıyor, bir çiftlik kaybediyor. Bu da bir sıçrama. Kadın için ise her şey düzenli bir akış içinde. Dere gibi, çağlayan gibi sonu gelmiyor. Nehir akışının da sonu gelmediği gibi. Hep devam ediyor. Kadın öyle bakar her şeye. Ölecek değiliz. Herkes devam ediyor. Biraz değişiyor belki ama devam ediyor. Nereden biliyorsun diye sordu John amca. Her şeyin durmasına, sona ermesine engel nedir? Herkesin birden yorulup uzanıvermesine ne engel olacak? Anne düşündü. Bir elinin parlak sırtını ötekiyle ovdu. Sağ elinin parmaklarını sol elinkilerin arasına soktu. Söylemesi zor dedi. Yaptığımız her şey devam etmeye yönelik gibi geliyor bana. Acıkmak bile, hasta olmak bile. Bazıları ölüyor ama geri kalanlar daha sağlamlaşıyor. Bir günü yaşamaya çalışacaksın, bir günü. John amca, zavallı kadıncağız. Keşke o sıra ölmeseydi dedi. Anne, gününü yaşayacaksın dedi yine. Kendini üzmeyeceksin. Baba, belki seneye memleket dürünü iyi olur dedi. Anne birden dinleyin diye doğruldu. Kapıdaki kalasta sinsi ayak sesleri vardı. Az sonra el perdenin yanından girdi. Merhaba dedi. Sizi yatmışsınızdır sanıyordum. El dedi Anne. Konuşuyoruz. Gel otur buraya. Tabii peki. Ben de istiyordum konuşmayı. Artık ben yakında gitmek zorundayım. Gidemezsin. Sana ihtiyacımız var burada bizim. Neden gitmek zorundaymışsın? Agi Van Wright'la evlenelim diyoruz. Ben garajda iş bulacağım. Bir süre kiralık evde oturacağız ve... Öfkeli gözlerini kaldırıp baktı. Evet, öyle yapacağız. Kimse de bize engel olamaz. Hepsi ona bakıyorlardı. El dedi Anne sonunda. Memnun olduk, çok sevindik. Sahi mi? Elbette sevindik. Koskoca erkeksin, evlenmen gerek. Ama hemen gitme El. Agi'ye söz verdim. Gitmemiz gerek. Buna daha fazla dayanamayız. Bahara kadar kal diye yalvardı Anne. Yalnızca bahara kadar. Kalmaz mısın bizimle bahara kadar? Kim sürecek kamyonu? Bayan Van Wright başını perdenin kenarından uzattı. Duydunuz mu siz de dedi. Evet, şu anda duyduk. Ah tanrım, keşke bir pastamız olsaydı. Bir pastamız ya da ona benzer bir şeyimiz olsaydı. Anne, ben kahve pişirip biraz da gözleme yaparım dedi. Şurubumuz da var. Ah tanrım dedi Bayan Van Wright yine. Bakın, ben biraz şeker getireyim. Gözlemelere şeker de koyarız. Anne dalları sobanın içine kırdı. Yemek ateşinden kalan kömürler onları hemen alevlendirdi. Ruthie ile Winfield kabuklarından çıkan yengeçler gibi çıktılar yataklarından. Önce dikkatli davrandılar. Kendilerinin suçlu durumunda olup olmadığını anlamaya çalıştılar. Kimse onları fark etmeyince cesaretleri arttı. Rusi tek ayak üstünde hoplaya hoplaya kapıya kadar gitti. Sonra duvara dokunmadan tekrar geri döndü. Anna onu kaseye boşaltırken Rozov Sharon kalastan yukarıya tırmandı. Önce durup dengesini buldu, sonra yavaşça ilerledi. Ne oluyor diye sordu. Anna büyük müjde diye bağırdı. Anne Agi evleniyorlar diye parti veriyoruz burada. Rozov Sharon hiç kıpırdamadan durdu. Yavaşça başını çevirip ele baktı. O şaşkın utanç içinde duruyordu orada. Bayan Van Wright vagonun öbür ucundan Agi'ye yeni bir elbise giydiriyorum diye seslendi. Birazdan orada olurum. Rozov Sharon ağır ağır döndü, geniş kapıya yürüdü, rampadan aşağı indi. Ayağı yere basınca hemen dereye, dere yanındaki patikaya doğru saptı. Anna'nın daha önce gittiği yolu tutturdu. Söğütler arasını ilerledi. Rüzgar aralıksız esmeye başlamıştı artık. Çalılar ıslık çalıyordu. Rozov Sharon yere diz çöktü. Bir çalının arasına girdi. Böğürtlerin dikenleri yüzünü çizdi, saçlarını çekiştirdi. Ama o hiç aldırmadı. Ancak dikenler her yanına değmeye başladığı zaman durdu. Sırt üstü yattı, içindeki bebeğin ağırlığını hissetti. Işıksız vagonda Anna kıpırdandı, sonra battaniyeyi atıp ayağa kalktı. Açık duran kapıdan yıldız ışığı biraz girebiliyordu. Anna kapıya yürüdü, durdu, dışarıya baktı. Doğu taraftaki yıldızların rengi solmaya başlamıştı. Rüzgar söğütlerin arasında esiyor, küçük derenin tarafından suların konuştuğu duyuluyordu. Kampın çoğu uykudaydı. Ama çadırlardan birinin önünde ateş yanıyordu. Çevresinde insanlar durmuş, ısınmaya uğraşıyorlardı. Anna coşkun alevlerin ışığında onların ellerini ovuşturduğunu görebiliyordu. Sonra sırtlarını döndüler, ellerini de arkalarında kenetlediler. Anna uzun süre baktı onlara, kendi ellerini önünde kavuşturmuştu. Kararsız rüzgar bir daha coştu, dindi, havada don kokusu kaldı. Anna ürperdi. Ellerini birbirine sürttü, geri döndü. Lambanın oralarda bir kibrit arandı. Lamba camının sesi duyuldu. Anna fitili yaktı, bir an oradan çıkan mavi ışıklara baktı, sonra sarı, kıvrımlı alevi yükseltti. Lambayı alıp sobaya doğru yürüdü. Onu yere koydu. Kuru dalları kırmaya başladı. Bir dakika sonra ateş yine bacada görülüyordu. Rozov Sharon ağır bir hareketle döndü, doğrulup oturdu. Ben hemen kalkıyorum dedi. Anna, ortalık ısınana kadar biraz daha yatıver diye önerdi ona. Hayır, kalkıyorum. Anna kahve demleğini kovadan doldurdu. Sobanın üstüne koydu. İçi bolca yağ dolu tavayı da koyup mısır unu keklerini kızartmaya hazırlandı. Neyin var senin diye sordu alçak sesle. Rozov Sharon, dışarı çıkacağım dedi. Dışarı nereye? Pamuk toplayacağım. Toplayamazsın dedi Anna. Çok irileştin artık. Hiç de değil toplayacağım. Anna kahveyi ölçerek suya attı. Rosa Sharon, dün akşam gözleme yemeğe gelmedin sen. Kız cevap vermedi. Ne diye pamuk toplamak istiyorsun? Hala cevap çıkmıyordu. Elle Agi yüzünden mi? Anna bu sefer kızına dikkatle baktı. Ne olursa olsun senin toplaman gerekmiyor. Toplayacağım. Peki ama kendini fazla zorlama. Baba kalk, uyanın, kalkın. Baba gözlerini kırpıştırdı, esnedi. Alamadım uykumu diye homurdandı. Yattığımızda saat 11'e gelmişti belki de. Hadi kalkın hepiniz, yıkanın. Vagon halkı yavaş yavaş hayata dönüyordu. Battaniyelerinin altından çıkıp elbiselerini üstlerine geçirdiler. Anna ikinci tavaya tuzu domuz etinden dilimledi. Çıkın da yıkanın diye emir verdi. Vagonun öbür ucunda bir ışık belirdi. Van Wright'ların da soba için dal kırdığı duyuldu. Bayan Joe diye ses duyuldu. Hazırlanıyoruz biz. Birazdan hazırız. El homurdandı. Ne diye bu kadar erken kalkıyoruz ki? Tarla 5 dönümcük dedi Anna. Hemen gitmek gerek. Artık pamuğun sonu. Millet toplayıp bitirmeden orada hazır olmalı. Anna hepsini hızla giyinmeye zorladı. Kahvaltılarını acele ettirdi. Hadi kahveleriniz için dedi. Yola çıkıyoruz. Karanlıkta pamuk toplanır mı Anna? Ortalık ışınca orada oluruz en azından. Belki ıslaktır tarla. Fazla yağmur yağmadı ki. Hadi bakalım için kahvelerinizi. El yemeğin bitince motoru ısıtsa niye dersin? Seslendi. Hazırlanıyor musunuz Bayan Van Wright? Yiyorduk. Hemen hazırlanıyoruz. Dışarıda kamp uyanmaya başlıyordu. Çadırların önünde ateşler yanmış, vagonların bacalarından dumanlar çıkıyordu. El kahve fincanını yan eğdi. Dibindeki telveleri ağzına boşalttı. Kapıdaki kalastan inerken bir yandan onları tükürüyordu. Biz hazırız Bayan Van Wright diye bağırdı Anna. Rozov Sharon'a döndü. Senin kalman gerek. Kızın çenesi gerildi. Ben de geliyorum dedi. Anna gelmek zorundayım. Senin pamuk torban yok. Olsa da çekemezdin. Senin torbana toplarım. Keşke yapmasan. Ben de geliyorum. Anna içini çekti. Ben sana göz kulak olurum. Keşke bir doktora gidebilseydik. Rozov Sharon sinirli sinirli kıpırdandı. İnce bir ceket giydi çıkardı. Bir battaniye al sırtına dedi Anna. Dinlenmen gerekirse sıcak tutar bari. Kamyonun motoru çalışmaya başlamıştı. İlk çıkan biz olacağız dedi Anna gururla. Tamam, herkes torbasını alsın. Ruti, size diktiğim o torbaları unutmayın. Van Wright'larla Joe'lar karanlıkta kamyona tırmandılar. Şafak yaklaşıyordu ama pek yavaş geliyordu. Rengi de pek solgundu. Sola dön dedi ana eli. Bir levha olacak yolda. Karanlıkta ilerlediler. Öteki arabalar da onları izledi. Geride kampta başka arabaların da çalıştırılmaya başladığı duyuluyordu. Aileler arabalara doluyor, yola çıkıyor, sola dönüyordu. Yolun sağ tarafında bir posta kutusuna bir karton takılmıştı. Üzerinde mavi kalemle pamuk işçileri aranıyor yazısı okunuyordu. El girişe doğru kıvrıldı, kamyonu avluya sürdü. Orası zaten araba doluydu. Ambar kapısındaki top gibi karpuz elektrik ışığının altında, kantarların başında bekleşmekte olan elleri torbalı kadın ve erkekler gözüküyordu. Kadınlardan bazıları torbaları omuzlarına atkı gibi atmış, önlerinde çaprazlamışlardı. Sandığımız kadar derken gelmemişiz dedi El. Kamyonu çite doğru yanaştırdı, park etti. Aileler aşağıya indiler, bekleyen gruba katılmak üzere ilerlediler. Yoldan yeni yeni arabalar gelip park etti, yeni aileler de gruba katıldı. Ambarın ışığı altında iş sahibi onların kaydını yaptı. Havli mi? H-A-W-L-E-Y diye mi yazılıyor? Kaç kişi? 4. Biri Will. Will? Benton. Benton. Amelia. Amelia. Claire. Claire. Sıra kimde? Carpenter mı? Kaç kişi? 6. Deftere yazıyordu hepsini. İsimlerin yanında da tartıları yazmak için yer vardı. Torbalarınız var mı? Bende biraz var. Fiyatı $1. Arabalar avluya dolup duruyordu. İş sahibi içi koyun postu dışı deriden ceketinin önünü kapayıp boğazına doğru çekti. Yola doğru huzursuz bir bakışla baktı. 5 dönümü toplamak pek uzun sürmeyecek bunca insan gelince dedi. Çocuklar kocaman pamuk treylerine tırmanıyor, üzerindeki tel kafesin deliklerine ayak parmaklarını sokuyorlardı. İnin oradan diye bağırdı iş sahibi. Koparırsınız oteli. Çocuklar yavaşça indiler. Utanmışlardı, sessizdiler. Gri bir şafak söktü. İş sahibi çiğ ağırlığı için dara düşeceğim dedi. Güneş yükselince düşmem. Tamam, istediğiniz zaman çıkabilirsiniz. Görebilecek kadar aydınlandı ortalık. İnsanlar hızla pamuk tarlasına yöneldiler, sıralarını seçtiler. Torbaları bellerine bağlayıp ellerini birbirine vurarak kazık kesilmiş parmaklarını ısıtmaya çalıştılar. Hareketli ve duyarlı olması gerekiyordu parmakların. Şafak doğudaki tepeler üzerinde biraz renklendi. İnsanlar enine uzun bir çizgi halinde ilerlediler. Otoyoldan hala yeni arabalar geliyor, avluya park ediyordu. Tıklım tıklım dolu avlu. O zaman yeni gelenler yolun iki yanına park etmeye başladılar. Rüzgar tarlanın ortasından pek sert esiyordu. Hepiniz nereden duyup öğrendiniz anlayamadım dedi iş sahibi. Amma çabuk yayılıyor haber buralarda. 5 dönümü toplamak öğleni bile bulmaz. Adınız? Home. Ha? Kaç kişi? İnsanlardan oluşan çizgi tarlada ilerliyor, o ısrarlı batı rüzgarı da gittikçe daha sert esiyordu. Üstlerindeki giysileri uçurup durmaktaydı insanların. Parmaklar dökülen kozaları uçuyor, oradan da giderek ağırlaşan uzun torbaların ağzına uçuyordu. Baba sağındaki adamla konuşmaktaydı. Bizim oralarda böyle bir rüzgarın ardından yağmur gelirdi. Ama yağmur havası için biraz fazla serin. Siz ne zamandır buradasınız? Gözlerini işinden ayırmıyor, bir yandan konuşurken bir yandan da çalışıyordu. Komşusu da başını kaldırmadı. Hemen hemen 1 yıl dedi. Yağmur yağacak mı sizce? Bilmem ki, ayıp da değil bilmemek. Ömürleri boyunca burada yaşamış insanlar bile anlayamıyor. Yağmur ekine zarar verebilecekse o zaman yağarmış. Öyle diyorlar burada. Baba batı tepelerine doğru şöyle bir baktı. Koca gri bulutlar yaklaşıyordu o taraftan. Rüzgarın itmesiyle hızla geliyorlardı. Bunlar yağmur bulutuna benziyor dedi. Komşusu da hızla baktı. Belli olmaz dedi. Uzun süre boyunca insanlar hep batı ufkuna baktılar. Sonra başlarını işlerini eğdiler. Parmakları pamuklara doğru uçuştu. Yarışırcasına topluyorlardı. Zamana karşı, pamuğun ağırlığına karşı, yağmura karşı, birbirine karşı hep yarış halindeydiler. Toplanacak şu kadarcık pamuk vardı. Kazanılacak şu kadarcık para vardı. Tarlanın öbür başına vardılar, yeni bir sıra kapmak üzere koşuşturdular. Bu sefer rüzgarı karşılarına almışlardı. Koca gri bulutların yükselen güneşe doğru yaklaştığını görebiliyorlardı. Yola her an yeni arabalar park ediyor, yeni işçiler yazılmaya geliyordu. İnsanlardan oluşan çizgi tarlada çılgın bir hızla ilerlemekteydi. Koşup torbalarını tarttırıyor, ağırlığı kendi defterlerine not ediyor, sonra yeni bir sıra kapmaya koşuyorlardı. Saat 11'de tarladaki ürün toplanmış, iş bitmişti. Tel kafesi treylerler, tel kafesi kamyonların arkasına bağlandı. Otoyola çıkıp çırçır makinesine doğru uzaklaştılar. Tel kafeslerin deliklerinden pamuk tozları uçuşuyordu her yana. Yol kenarlarındaki otlara takılıyordu beyaz beyaz pamuklar. Toplama işçileri suratlarını ısıp avluya döndüler. Paralarını almak üzere kuyruk oldular. Home James 22 sent, Ralph 30 sent, Joe Thomas 90 sent, Winfield 15 sent. Kağıt paralar rulo halinde, yanında bozuk paralar, 5 sentler, 1 sentler hazırdı. Herkes kendi defterine bakıyor, parayı alırken kontrol ediyordu. Van Wright, Agnes 34 sent, Tobin 63 sent. Sıra ağır ağır ilerliyordu. Aileler sessizce arabalarına döndüler. Binip yavaş yavaş uzaklaştılar. Joe'larla Van Wright'lar kamyonun içinde yolun boşalmasını bekliyorlardı. Onlar beklerken yağmurun ilk damlaları düşmeye başladı. El pencereden dışarı elini uzatıp baktı. Rose Offshore'ın ortada, Anna da sağda oturuyordu. Kızın gözleri yine donuk donuk bakıyordu. Sen gelmemeliydin dedi Anna ona. 10-15 libreden fazla toplayamadın zaten. Rose Offshore'ın başını eğip kocaman karnına baktı, cevap vermedi. Birden ürperdi, başını dikleştirdi. Anna ona dikkatle bakıyordu. Hemen elindeki pamuk torbasını açtı, kızının omuzlarını örttü. Sarılıp onu kendine doğru çekti. Sonunda yol açılabildi. El motoru çalıştırdı, yola çıktı. Yağmurun iri, seyrek damlaları yolun üzerinde iri benekler oluşturuyordu. Kamyon ilerlerken damlalar ufaldı, sıklaştı. Yağmur sürücü yerinin üstünü öyle bir gürültüyle dövmeye başladı ki motor sesine rağmen duyulabilir hale geldi. Arkada Van Wright'larla Joe'lar pamuk torbalarını başlarını omuzlarını örttüler. Rose Offshore'ın anasına yaslanmış tir tir titriyordu. Anna bağırdı. Daha hızlı git El, Rose Offshore üşütmüş, ayaklarını sıcak suya sokmalıyız. El motoru hızlandırdı. Kampa yaklaştığında kırmızı vagonlara doğru saptı. Daha kamyon tam durmadan Anna emirler yağdırmaya başlamıştı bile. El diye başladı. Sen, baba ve John Söğütlerin oraya gidin. Ne kadar kuru dal bulursanız toplayıp getirin. Evi bir iyi ısıtmamız gerek. Acaba adam akıyor mudur? Hayır, hiç sanmam. İçerisi güzel kupkuru olacak. Ama odun bulmamız şart. Sıcak olmalı. Ruthie ile Winfield da sizinle gelsin. Onlar da dal toplayabilir. Bu kızın durumu hiç iyi değil. Anna indi. Rose Offshore'ın onu izlemek istedi ama dizleri büküldü. Basamağa çöküp oturdu. Onu şişman bayan Van Wright gördü. Ne oldu? Doğuma mı geldi? Hayır, sanmıyorum dedi Anna. Üşüttü, soğuk aldı belki. Bana yardım edin ne olur. İki kadın Rose Offshore'ına destek oldular. Birkaç adım daha sonra kızın kuvveti yerine geldi. Ayakları vücudunu taşıyabilmeye başladı. Bir şeyim yok Anna dedi. Bir anlık bir şeydi, geçti. Yaşlı kadın onun dirseklerini bırakmıyordu. Anna, ayaklarını sıcak suya koyacağız dedi. Kalastan yukarı tırmanıp vagona girmesine yardım ettiler. Bayan Van Wright, siz onu bir güzel ovun dedi. Ateşi ben yakarım. Hazır bekleyen dalların en sonunu kullanıp sobayı tutuşturdu. Yağmur artık bardaklardan boşalıyor, vagonun damını deli gibi dövüp duruyordu. Anna başını kaldırıp tavana baktı. Tanrı'ya şükür tavanımız sağlam dedi. O çadırlar akar, en iyisi bile akar. Biraz sıcak su koyar mısınız Bayan Van Wright? Rose Offshore'ın şiltenin üzerinde hareketsiz yatıyordu. Pabuçlarını çıkarmalarını, ayaklarını olmalarına izin verdi. Bayan Van Wright onun üzerine doğru eğildi. Ağrın var mı diye sordu. Yo, yalnızca kendimi pek kötü hissediyorum. Fenayım. Bende ağrı kesici var, başka ilaçlar var. İstersen veririm, sevinerek. Kız fena halde ürperdi. Ört üstümü Anna, üşüyorum dedi. Anna ne kadar battaniye varsa getirdi. Onun üstünü örttü. Yağmur damı dövüp duruyordu. Odun toplayanlar o sıra döndüler. Elleri kolları dal ve değnek dolu, şapkalarından sular damlıyordu. Her yan sırılsıklam dedi baba. Bir dakikada iliklerini işliyor adamın. Anna gidip biraz daha toplasanız iyi olacak dedi onlara. Hemen yanıp bitiyor. Ortalık neredeyse kararır. Ruthie ile Winfield üstlerinden sular damlayarak geldiler. Topladıkları çalı çırpıyı ötekilerin üzerine attılar. Tekrar çıkmak üzere döndüler. Siz kalın dedi Anna onlara. Ateşe yakın yerde durun, kuruyun. Öğleden sonra yağmurdan her taraf gümüş rengindeydi. Saatler geçtikçe pamuk bitkileri sanki kararıyor, büzülüyordu. Baba, El ve John amca Söğütlü'ye defalarca gidip geldiler. Kucak kucak çalı çırpı getirdiler. Hepsini kapının yanına yığdılar. Sonunda yığın tavana değer oldu. O zaman vazgeçtiler, sobaya doğru yürüdüler. Şapkalarından omuzlarına şıpır şıpır sular damlıyordu. Ceketlerinin eteklerinden sular süzülüyor, yürüdükçe papuçları faşırdıyordu. Tamam, artık çıkarın o üstünüzdekileri dedi Anna. Size güzel bir kahve yaptım. Giyecek kuru tulumlarınız da var. Orada durup durmayın öyle. Akşam erken bastırdı. Vagonlarda aileler birbirine sokuldu. Damlara boşalan yağmuru dinlediler. 29. Denize bakan yüksek dağlarla vadiler üzerinde okyanustan gelen kurşuni bulutlar dolaşıyordu. Rüzgar yukarılarda sert ve sessiz esiyor, çalılarda hışırdıyor, ormanlarda gürlüyordu. Bulutlar kopuk kopuk, kat kat, kurşuni yığınlar halinde geldiler, batı tarafında üst üste yığılıp oturdular. Ondan sonra rüzgar kesildi, bulutları öyle üst üste yığılı dağlar halinde kas katı bıraktı orada. Yağmur çılgın sağanaklar halinde boşalıyor, duruyor, yine boşalıyordu. Derken yavaş yavaş tek bir tempoyu benimsedi. Küçük damlalar, düzenli bir hız. Griydi yağmurun rengi. Öğlen zamanını bile akşamın alacakaranlığı gibi gösteriyordu. Başlangıçta kuru toprak nemi içti, rengi karardı. İki gün boyunca içti toprak yağmuru. Doyuncaya kadar. Ondan sonra alçak yerlerde birikintiler, tarlalarda gölcükler oluşmaya başladı. Çamurlu göller daha yükseldi. Sürekli yağmur parıldayan suları dövdü. Sonunda dağlar da suya doydu, yamaçlar da derelere boşaldı, onları çay haline getirdi, ırmaklaştırdı, kükreyerek vadilerden aşağı boşalmalarına yol açtı. Yağmur kesilmeden boşalıyordu. Dereler ve çaylar giderek yükseldi. İki yandaki yamaçların boyuna vardı. Söğütlerin kökleriyle oynadı. Söğüt dallarını akıntıya eğdi, pamuk bitkilerini köklerinden söktü, ağaçları devirdi. Çamurlu sular iki yamacı yalayarak aktı, sonunda taştı, taşlara, meyve bahçelerine, kara sapların kala kaldığı pamuk alanlarına yayıldı. Düz tarlalar göl oldu. Kocaman, gri yüzlerini hala yağmur dövüyordu. Derken sular otoyollara da doldu. Arabalar yavaş yavaş gidiyor, birikmiş suları yarıyor, gerilerinde köpükler bırakıyorlardı. Toprak inliyordu yağmurun bu kırbaçlaması altında, dereler anaforlarla gürlüyordu. İlk yağmurlar başladığında göçmen halk çadırlarına çekilmiş, neredeyse geçer diye avunuyor, sağa sola acaba ne kadar sürer diye soruyordu. Gölcükler oluşmaya başlayınca erkekler ellerinde kürekleriyle çıktılar. Çadırların çevresinde küçük hendekler kazdılar. Sağdıran yağmur çadırı dövdü, dövdü, sonun içine geçmeyi başardı. İçeriye dereler gibi su boşalır oldu. Ondan sonra kazılan hendekçikler doldu, suları içeri saldı, yatakları, battaniyeleri ıslattı. İnsanlar üstleri başları sırılsıklam oturuyorlardı. Sandıklar koydular, sandıkların üzerine kalaslar döşediler, gece gündüz o kalasların üzerine tünediler. Çadırların yanı başında eski püskü arabalar duruyordu. Sular elektrik sistemini de, karbüratörleri de mahvetmişti. Küçük gri çadırlar göllerin orta yerindeydi. Sonunda göçmek zorunda kaldı insanlar. O zaman da arabalar çalışmadı, teller kısa devre yaptı.